Kitabın adı Veda, yazarı Ayşe Kulin, 15. ayrım. Ankara heyetinin hatlarını çizdiği Misak-ı Milli'yi Osmanlı mebusanı kabul etmişse, bunlar sultandan habersiz mi olmakta sanmaktasın? Bu kadar mı budalasın oğlum? Madem öyle, neden İstanbul'dakiler Ankara heyetiyle teşriki mesai yapmıyorlar dayı? Birleşsinler, bitsin bu iş. Bu son müessif olaydan sonra zaten zat-ı şahaneleri Anadolu ile irtibatın hemen teminini ferman buyurmuş. Daha önce de anlaşabilirlerdi. Lakin Mustafa Kemal Paşa Osmanlı Meclisi mebusanını illa Ankara'da toplamak istiyor. İyi ya, hemen yapın dediğini. Ankara işgal altında değil. Kemal, çocuk gibi konuşmasana. İstanbul hilafet makamıdır. Yüzlerce senelik imparatorluk merkezidir. Meclisi başka yere taşımak, İstanbul'dan vazgeçmek olur. Yani sırf bu sebepten dolayı mı Ankara heyetiyle anlaşamıyorsunuz? Kafi sebep değil midir? Değildir dayı. Yapma evladım. Padişah, peygamberimizin mukaddes emanetlerinin bekçisi olarak burada bulunmak zorundadır. Yoksa maazallah bu emanetlere başkaları el koymaya kalkar. O sadece emanetlere değil, Osmanlı hanedanının hazinelerine de bekçilik etmek zorundadır. Laf aramızda, Sultan Vahdettin bu hazineye İngilizlerin el koymasından fena halde endişe etmektedir. İlahi dayıcığım, halbuki bana ulaşan malumat, sultanın İngilizlerle gizli bir muahede imzalamış olduğuna dairdi. Sultan, İngiltere mandası altına gireceğini ve hilafet makamının ruhani, manevi bütün kudretini İngiliz menfaatlerinin hizmetinde kullanacağını vaat etmiş bile. Hazineyi değil ama istiklalimizi gözden çıkarmış sultan. Sultan sadece zaman kazanmaya çalışıyor Kemal. O tahtında otura dururken milliyetçi hareket mücadele etme imkanı buluyor. İnşallah öyledir. Öyle. Şunu da bilmeni isterim. Sultan zinhar kabinenin istifa etmesinden yana değildir. Kapı vurulunca Reşat Bey konuşmasını kesip girin dedi. Kapıda elindeki tepside rakı kadehleriyle karafakiyi taşıyan Behice gözüktü. Siz niye zahmet ettiniz hanım? Tepsiyi getirecek kimse kalmadı mı evde? Sizi merak ettim Reşat Bey. İyi misiniz kuzum? Korkuttunuz bizi. Sakinleştiniz mi? İyiyim, iyiyim. Kemal'i de çok merak ettik. Bu saatlere kadar başlarına ne geldi, neler oldu? Mehpare yukarıda bize her şeyi anlattı ama Saraylı Hanım gözleriyle görmek istiyor torununu. Müsaade ederseniz gelsin mi? Buyursunlar dedi Reşat Bey. Behice tepsiyi sehpaya bırakıp çıktı. Kocasıyla yeğenini kavga ederken bulacağını ummuştu ama etraf süt limandı. İki erkek sedirde karşılıklı oturmuş konuşmaktaydılar. Kavga eder bir halleri yoktu. Herhalde günün vahim hadiselerinin üzerine Reşat Bey bir de evinde huzursuzluk yaratmak istememişti. Saraylı Hanım'a aşağıda sükunet berkemal. Reşat Bey sakinleşmiş gözüküyor. İsterseniz yanlarına inebilirsiniz diye müjdesini verdi Behice. Oh ne iyi, ne iyi. Madem öyle ben gitmeyeyim yanlarına şimdi. Hazır sulh olmuşken dayı yeğen baş başa kalsınlar biraz. Ailenin kadınlarının gözünde kendi evlerinin içindeki huzur ve afiyet her şeyin üstündeydi. Dayı ile yeğenin barışmış olmasından daha önemli ne olabilirdi ki Saraylı Hanım için? Ben yatmaya gidiyorum kızım. Bugün pek yorucu bir gündü dedi kapıdan çıkarken. Ben de kızlarımın yanına çıkıyorum Saraylı Hanım dedi Behice. Leman pek müteessir oldu pederinin haline. Teselliye ihtiyacı vardır. Kemal, Behice'nin sehpaya bıraktığı karafakiden kadehlere rakı koydu. Sürahideki suyla bulandırıp birini dayısına verdi. Ahmet Reşat bir dikişte içti rakıyı. Kadehini yeniden doldurması için Kemal'e uzattı. Dayıcığım dedi Kemal, madem İstanbul ve Ankara hükümetleri bir birleşmeye doğru gitmekteler, gelin bu kadehi vatanımızın bütün belalardan ve düşmanlardan kurtulması şerefine içelim. Kara fakiden tekrar rakı boşalttı kadehe. Devletimizin hayır ve afiyetine. Tam kadehlerini tokuşturmak üzere birbirlerini uzatmışlardı ki gecenin sesliliğinde yeniden ard arda patlayan silah sesleri duyuldu. Durup kulak kabarttılar. Silah sesleri durmuyordu. Uzanıp pencereyi yukarıya kaldırdı Ahmet Reşat. Uzaktan belli belirsiz çığlıklar, küfürler, bağırışlar duyuluyordu. Yine neler oluyor? Sabahki tevkifat devam ediyordur. Ahmet Reşat pencereden dışarıya uzandı. Hüsnü Efendi arka bahçedeki kulübesinden çıkmış, koşarak eve geliyordu. Hüsnü Efendi, nedir bu silah sesleri? Bilmiyorum efendim. Üzerine bir şey al da çıkıp bakalım. Ahmet Reşat pencereyi indirip dışarı çıktı. Behice ve Saraylı Hanım telaşla merdivenlerden aşağı iniyorlardı. Yine kötü bir şeyler oluyor bey. Aa, siz nereye gidiyorsunuz böyle? Olmaz. Allah rızası için gitmeyin. Başınıza bir kurşun isabet edebilir. Yalvarırım Reşat Bey, evde kalın. Kollarına sarılan karısından usulca sıyrıldı Ahmet Reşat. Potinlerini giydi, selamlığa geri dönüp başından yere yuvarlanmış fesini aldı, kafasına yerleştirdi, kapıya yürüdü. Saraylı Hanım, valideciğim, bari siz söyleyin de gitmesin. Sizi dinler, gitmesin, maazallah başına bir şey gelecek, diye çırpındı Behice. Erkeklerin işine karışılmaz kızım, dedi Saraylı Hanım. Kapıyı dayısına Kemal açtı. Ev halkı sana emanet. Onlara mukayyet ol, dedi Ahmet Reşat. Evden çıktı. Bahçe kapısında onu bekleyen Hüsnü Efendi ile birlikte gecenin karanlığında kayboldu. Kemal, selamlıkta yarım bıraktığı rakısını çarçabuk bitirdikten sonra orta katta ağlaşarak dayısını bekleyen büyük annesiyle yengesinin yanına gitti. Endişeli kadınları oyalamak niyetiyle sabahtan beri başından geçenler hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve onları gidip yataklarına yatmaya ikna ettikten sonra yorgunluktan yıkılarak nihayet odasına çıktı. Dayısının dönüşünü beklemek istiyordu ama uykudan gözleri kapanıyordu. Günün dayanılması güç gerginliğinden ayakta zor duruyordu. Kapısını açıp içeri girdiğinde mehpareyi pencerenin önünde, üzerinde incecik bir gecelikle onu beklerken buldu. Şaşırdı. Hayrola mehpare, seni çoktan yattı sanıyordum. Yatmadım, sizi bekledim, dedi kız. Belki bir şey istersiniz diye düşündüm. Teşekkür ederim, hiçbir isteğim yok. Sen de yorgunsun, hemen gidip yatabilirsin. Mehpare kımıldamadı. Gözlerini Kemal'in gözlerine dikmiş, dimdik bakıyordu. Beyaz geceliğin altından esmer memelerinin uçları iyice belli oluyordu. Kemal dikkatli bakınca kızın içinde iç çamaşırının bulunmadığını fark etti. Yataktaki sevişme zamanlarının dışında gözlerini yerden kaldırmaya utanan mahcup kıza ne olmuştu bu gece? Neyin var senin, diye sordu. Mehpare, kendinde benim neyim mi var? Bende Azra Hanım'da olanların hepsi var. Lakin ne yazık ki bende onun talihi yok, diyebilecek cesareti bulmayı çok istedi. Bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama hiç sesi çıkmadı. Üşüyeceksin burada böyle. Eliyle kızın kıyafetini işaret etti Kemal. Hadi git yat. Bugün ikimiz de çok yorulduk. Mehpare ancak istenmediğini anlayınca kendinde konuşacak cesareti buldu. Şimdi burada benim yerime Azra Hanım duruyor olsaydı, ona da git der miydiniz beyim? Kemal kulaklarına inanamadı. Ne diyorsun Allah aşkına? Duydunuz. Başını küstahça kaldırmış, meydan okur gibi bakıyordu. O benim odama asla böyle davetsiz gelmezdi. Olabilir ama canını da sizin için feda etmezdi. Neden benim için canını feda etsin ki? Benden ona ne? Mehparenin dudakları titriyordu. O sizin çocukluk arkadaşınız. Siz ona önem veriyorsunuz. Onunla her şeyi konuşabiliyorsunuz. Onunla... Mehpare, yoksa sen Azra Hanım'ı mı kıskanıyorsun? Gözleri dolu dolu oldu kızın. Kemal gülsün mü, ağlasın mı bilemedi. Azra'nın hakkı vardı. Bu kız fena halde aşık olmuştu ona. İdare lambasının cılız, titrek ışığında vücudunun tüm hatları belli belirsiz gözüken mehpare, koyu kumral saçları omuzlarına dökülmüş, yanakları kıpkırmızı, gözleri ateş saçarak meydan okuyordu Kemal'e. Kemal tuhaf bir gurur duydu böylesine seviliyor olmaktan. Kızı kolundan tutarak pencerenin önünden çekti, duvara yasladı, bir eliyle kendi pantolonunu çözerken diğeriyle kızın geceliğini sıyırarak hoyratça abandı mehpareye. Mehpare Kemal'le duvarın arasında ne yapacağını bilemeden sıkışıp kalmıştı. Kemal'in saçlarından kavrayarak başını çekip hırsla dudaklarına asılmasına, kendini içine zorlamasına tepki göstermedi. Hatta bir bacağını kaldırarak beline doladı erkeğinin. Kendini iyice yasladı ona. Kemal, kızın bekaretini bozduğu anı hatırlamasa, onu her türlü aşk ve şehvet oyununa alışık, kaşarlanmış bir fahişe zannedebilirdi. Ama evlerinde büyümüştü mehpare. Ne kadar temiz ve masum olduğunu o kadar iyi biliyordu ki, sevişirken gösterdiği cesarete ve marifete hayretler içinde kalıyordu. Kemal çabuk tükendi. Kızın içinden çıktı. Mehpare Kemal'e sımsıkı sardığı kollarını ve bacağını gevşetmiyordu. Kendini zorla geri çekip elini kızın bacaklarının arasına soktu. Bunu mu istiyordun ha? Al işte. Doymak bilmeyen küçük aşifte seni. Al. Kız elinin altında kıvrandı. Saçları ter içinde alnına yapışmıştı. Sağ göğsü geceliğinin dışına fırlamıştı. Kemal eğildi, göğsünün ucunu ağzına aldı. Biraz sonra yeniden sertleşmiş, içindeydi kızın. Merdivenlerde ayak seslerini duyunca Kemal istemeye istemeye çekti kendini. Saçını başını düzelt mehpare, üzerine şalını al çabuk, dedi telaşla. Behice, Kemal, diye sesleniyordu bir kat aşağıdan. Kapıyı aralayarak bezgin bir sesle ne oldu yenge diye sordu. Dayım mı döndü? Döndü. Aşağıda seni bekliyor. Kemal bileklerine düşmüş pantolonunu yukarı çekti. Düğmelerini ilikledi. Konsolun üzerinde duran tasın içindeki ibrikten ellerine su döküp saçlarını düzeltti. Ben iniyorum. Sen de toparlan odana git dedi mehpareye. Kız bir örümcek gibi duvara yapışıp kalmıştı. Yüzünde aşağılanmış, ağlamaklı bir ifade vardı. Kemal onun bu perişan halini görünce dayanamadı, yanına gidip alnına şefkat dolu bir öpücük kondurdu. Senin kimseyi kıskanmaya ihtiyacın yok mehpare dedi. Hiç kimse senin eline su dökemez. Uyuyan yeğenlerini uyandırmamak için merdivenleri parmak uçlarına basarak alelacele indi. Dayısı elinde fenerle havaya asılmış gamlı bir hayalet gibi duruyordu karanlık taşlıkta. Dayı, sesi yorgundu Ahmet Reşat'ın. Çatışmalar oluyor Kemal. İngilizlerin bunca tedbirine karşılık anlaşılan bizim yeraltı teşkilatları boş durmuyorlar. Eyüp civarındaki Fransız kışlalarını havaya uçurmaya kalkışmışlar dedi. Yarın yine çekeceğimiz var ellerinden. Fenerin beyaz ışığında Ahmet Reşat'ın yorgunluktan süzülmüş kederli yüzünden bu durumdan memnuniyet mi yoksa endişe mi duyduğunu anlayamadı yeğeni. Nisan 1920. Münire hanımefendi Kadıköy tarafında mahsur kalmış dedi Behice. Azra Hanım'ın bizlere gösterdiği hüsnü kabul için nihayet dün sabah teşekküre gittim diye orada öğrendim. Vapurlar işlemiyormuş. Her iki yaka arasında geliş gidişler için müsaade zarureti getirmişler. Artık daha neler dedi Saraylı Hanım. Vallahi doğru söylüyorum. Validesi gelemeyince zavallı Azra koca konakta uşak ve bahçıvanla yapayalnız kalmış. Pek acıdım. Evlerinde her zaman birkaç kadın hizmetkar bulunurdu. O eski günlerdeydi valideciğim. Son ziyaretimizde sadece nazik kalfa vardı. O da son hadiseden sonra ailesinin telaşına düşüp köyüne gitmiş. Ya Bizim eve teşrif buyursun öyleyse. Tek başına kalmasın koca konakta. Ben de öyle düşündüm, lakin cesaret edemedim de. Soframızın haline şahit olursa ayıp olmaz mı? Bu işgalin vurmadığı hane mi kaldı ilahi beyice kızım? En tantanalı konaklar dahi bugünlerce yiyecek kıtlığı çekiyordur. Nerede yatırırız? Suat'ı Leman'ın odasına alırız. Validesi dönene kadar Suat'ın odasında kalır birkaç gün. Ben odamdan çıkmam. Ben odamdan asla çıkmam. Ben ablamla yatmam. Ben de onu istemiyorum odama işte. Katiyen gelmesin. Leman, duymamış olayım kızım. Seni de şimdi ayaklarımın altına alırım Suat. Sus bakayım. Büyükler ne diyorsa öyle olur. Ben Suat'la aynı odada kalmam. Hem çok dağınık hem de her fırsatta saçlarımı çekiyor. Kazık kadar oldunuz, hala didişiyorsunuz birbirinizle. Hiç utanmanız yok. Ben ablamla aynı odada yatmam. O misafir hanım müzik odasında yatsın. Olmaz, piyanomu çalmaya kalkar. İkiniz de hemen susmazsanız, beybabanız gelir gelmez bütün bu yaptıklarınızı ona nakledeceğim. Siz düşünün artık sonrasını, dedi Behice. Çok geç kaldın gelin hanım. Kızlar tepemize çıktıktan sonra terbiye etmeye kalkışmanın manası mı kaldı? Eskiden bizler büyüklerimizin önünde değil konuşmak ve itiraz etmek gözlerimizi yerden kaldıramazdık. Suat gözlerini şaşıltarak yere baktı. Böyle mi yapardınız nene? Leman ve Behice gülmeye başladılar. Siz gülün daha. Bu gidişle evde kalacaksınız. Büyüklerine hürmet etmeyen kızları kimseler almaz. Ben zaten evlenmeyeceğim nene, dedi Suat. Nedenmiş o? Ben şair olacağım. Nereden çıktı şimdi bu? Şair hanımlar var. Ben de onlardan olacağım. Aptal aptal konuşma. Hemen odalarınıza gidin, gözüm görmesin sizi, dedi Saraylı Hanım. Mehpare ablanızı da aşağı gönderin, dedi Behice. O misafirimizin yatacağı odayı hazırlarken ben de bir mektup yazıp Hüsnü Efendi ile yollatayım. Azra Hanım hemen bize taşınsın. Piyanoyu sofaya taşıtırız, müzik odasına karyola kurarız. Neden hemen akıl edemedin müzik odasını hazırlatmayı? Saraylı Hanım, sende akıl yok da ondan, diye içinden geçirirken, Suat'ı evde tahsil ettirmeyip mahalle mektebine yollamaya kalkarsanız, işte böyle şair mahir olmaya kalkışır, diye söyleniyordu. Behice'nin kızlarına fazla yüz vermesinden hiç memnun değildi. Özellikle de Suat'ın eve gelen hocalardan ders almak dururken mahalle mektebine gönderilmesine pek içerlemişti. Bu asrileşme merakının gelinin başının altından çıktığına emindi. Kemal'in ve Reşat'ın kanına da o girmişti mutlaka. Yoksa kökleri derine inen bir Çerkez ailede öyle zat-ı şahanelerinin icraatlarını beğenmemeler, kız çocuklarını mahalle mektebine göndermeler filan söz konusu olamazdı. Behice zehirliyordu Reşat'la Kemal'i. Az önce piyanonun sofaya taşıtılarak müzik odasının Azra Hanım için hazırlanmasını söylediklerinde yüzünden kan çekilen ve düşmemek için kapıya dayanan mehparenin bu kadar halsiz kalmasının sebebini de yine Behice'nin kendi döküntüsünü toplayamayacak kadar nazlı olmasına bağlamıştı Saraylı Hanım. Zavallı mehpare evde herkesin işine koşturmaktan bitap düşüyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 135. Devamı 16. ayrımda.